Ayrım 4. Sayfa 15. Montesquieu'nun yönetim biçimleri aslında ideal tipler, yani mantıksal kurgulardır ve analizi kolaylaştırmak üzere gerçekliğin zengin ve değişken tarihsel ayrıntılarından soyutlanmıştır. Parantez, kendi düşüncesini Aristoteles'in klasik politik geleneğinden açıkça farklılaştıran bir metodolojik bakış açısıdır bu. Aristoteles'in yönetimleri özlerdi. Sınırlı bir tarihsel deneyime dayalı olan zaman dışı evrensel soyutlamalar. Montesquieu'nun toplumsal olanın politik olanla ilişkisinin farkında olması, onun yönetimler ve toplumlarla ilgili bir sınıflandırma yapmasını sağlamıştı. Ne var ki Montesquieu politik felsefeden kopuşu bu şekilde gerçekleştirirken bir toplumsal değişim teorisi geliştirememişti. Bir toplum tipinin hangi yollarla başka bir biçime dönüştüğünü analiz etmiyordu. Onun tipolojisi genel olarak eş zamanlıydı ve tutarlı bir birlik halinde birleşen değişik oluşumların tipik unsurlarını tanımlamayı kapsıyordu. Demek ki Montesquieu'nun sosyolojik formalizmi, yaratılış ve değişim sorunlarına karşı duyarsızdır. Önemli bir sorun olan geçiş sorunu hiçbir şekilde ortaya atılmaz ve bu anlamıyla Montesquieu'nun yaklaşımı tarihsel değildir. Onun formel sınıflandırması sosyolojik yöntem açısından büyük bir önem taşımakla birlikte dinamik bir sivil toplum kavramının gelişmesini engellemektedir. İskoç Aydınlanması'nın yazarları bir yandan Montesquieu'nun tipolojisine ve formel tarihsel duygusuna borçlu kalırken, öbür yandan toplumsal değişimin ve bir toplum tipinden başka bir toplum tipine geçişin daha açık olarak farkındaydılar. Dolayısıyla bu yazarlar toplum içindeki toplumsal değişime yol açan öğeleri saptamaya çalışıyorlardı. Montesquieu'nun eş zamanlı yaklaşımı kendisini toplumu çeşitli unsurların yalnızca bütünde anlam bulduğu bir sistem olarak tanımlamaya götürmüştü. Bu sistemi oluşturan temel unsurlar iklim ve coğrafyaydı. Başka yazarlar da fiziksel faktörleri toplumsal analizin temeli yapmayı savunmuşlardı. Ancak Montesquieu bu faktörlerin bir bütün olarak toplumun yapısına katkısını analiz etmeye girişen ilk kişiydi. Montesquieu'nun coğrafi ortam kavramı, bütünün ruhunu politik üst yapı ile kültürün ifade ettiği bir sistem anlayışını içermekteydi. Kuşkusuz Montesquieu kendi savını abartmaktadır. İntihar, kölelik ve evlilik, bunların üçü de mekanik ve nedensel olarak belirli iklim koşulları ve coğrafyanın özgürlükleriyle ilintilidir. Ancak bu argümanların arkasındaki bilimsel anlayıştan da kuşku duyulamaz. Montesquieu ayrıca tamamen monistik bir görüş de ortaya atmamıştı. Fiziksel nedenlerin yanı sıra ahlaki nedenler de vardı. Nitekim Yasaların Ruhu 19. kitapta şunu ileri sürmekteydi. İnsanlık çeşitli nedenlerden etkilenir. İklim, din, yasalar, hükümetin buyrukları, ahlak ve adetler, ulusların genel ruhunu oluşturan şeyler bunlardır. Her ülkede bu nedenlerden herhangi birisinin daha güçlü biçimde devreye girmesiyle doğru orantılı olarak diğer nedenler aynı derecede zayıflamıştır. Vahşiler arasında neredeyse tek başına doğa ve iklim hakimken Çinlileri adetler yönetmektedir. Anlaşılan herhangi bir toplumun yapısı tek bir faktörün değil, çok sayıda faktörün işlemesine bağlıdır. Toplum çok çeşitli öğeler arasındaki bir dengenin ürünüdür. Toplumsal gelişme salt fiziksel öğelerin etkisini zaman içerisinde zayıflatırken ahlaki öğelerin etkisini de güçlendirmektedir. Yasa koyucunun rolü, fiziksel ve ahlaki güçler, (parantez) doğası gereği ahlaki güçler insanın manipülasyonuna daha açıktır. Arasında bir denge bulmaktır. Demek ki ortam, fiziksel ve ahlaki faktörlerin etkili olduğu çerçevedir. (Parantez) Montesquieu'nun iradeci bir konum benimsemesine, ahlaki faktörlerin yeni ortaya çıkan etkisi ile fiziksel faktörlerin zayıflayan etkisi arasında aracılık yapan yasa koyucunun konumunu benimsemesine olanak sağlayan birçok nedene bağlı bir yapı. Bununla birlikte Montesquieu'nun toplum anlayışının genel çerçevesi, bireyin tarihsel değişiminin sadece bir aracı, ahlaki ve fiziksel güçlerin kesintisiz etkileşimi şeklinde tasarlanan ve doruk noktasına ulusun ruhunda ulaşan bir sistem içinde pasif bir unsur olduğu düşüncesini içermektedir. Erdem, onur ve korku, burada toplumsal birliği yaratma ve toplumsal düzeni sürdürme işlevini görmektedir. Montesquieu'nun düşüncesinin sosyolojik özü, kuşku götürmez biçimde toplumun farklı öğeleri arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan bir model keşfetme arayışıdır. Ampirik gerçekliğin görünüşteki çeşitliliği ve kaosunun altında netlikle ortaya konduğu zaman çeşitli fenomenlerin nedenini aydınlığa kavuşturan ve buna bağlı olarak anlamını üreten bir yapı ve sistem vardır. Montesquieu'nun feodal sistem üzerine yorumu isabetlidir. Feodal yasalar çok güzel bir manzara oluşturur. Muhterem bir yaşlı meşe ağacı mağrur başını gökyüzüne kaldırmıştır. Uzaktan bakan göz onun yapraklarının yayıldığını görür. Daha yakına geldiğinde gövdesini algılar. Ama köklerini fark etmez. Köklerinin keşfedilmesi için toprağın kazılması gerekir. (Parantez) Montesquieu, Kitap 30, Bölüm 1. İşte Adam Ferguson ile John Miller'a düşen görev buydu. İskoç Aydınlanması. Daha önce belirttiğim gibi Fransız aydınlanmasının atomistik bireyciliği, Montesquieu'nun sosyolojik kavrayışlarının özellikle bütünsel, sistemik bir bütün olarak toplum görüşünün derinleşmesini önlüyordu. Zaten bu yüzden Diderot'un projesi olan ansiklopedyada toplum maddesi bulunmamaktadır. Diderot gibi Voltaire de değişmez biçimde 1750 sonrası Fransız düşüncesinin bireyci rasyonalizmiyle felsefi kuşkuculuğunun içinde kalmıştı. Yalnız Rousseau bir istisnadır. Zira daha önce dikkat çektiğim gibi onun yapıtları toplumsal sözleşme teorisi tartışması kapsamında sosyolojik temalarla doludur. Rousseau, toplumsal sözleşme (parantez) 1762 ile toplumsal eşitsizliğin kökenleri üzerine söylevde (parantez) 1755 mülkiyetin yükselişini ve onun iş bölümü eşitsizlik ve toplumsal çatışmayla ilişkisini analiz etmişti. Tabii Montesquieu gibi Rousseau da bireysel çıkarların ortak, genel bir iradede özümsendiği organik bir bütün olarak toplumun ve toplumsal alanın özgünlüğünü kavramıştı. Toplum, atomlaşmış bireylerin bir toplamı değildi. Yalnız Rousseau, Montesquieu'den farklı olarak kökenlere ilgi duyuyordu. Rousseau'ya göre toplum, bir sözleşmenin ürünü, kendisini oluşturan bireylerin iradelerinden daha büyük olan bir ahlaki ve kolektif düzen yaratan bir birleşme eylemiydi. Dolayısıyla toplum, hem doğa ilkelerinin, (parantez) doğanın asıl durumu ile doğal insanın, hem de akıl ilkelerinin her ikisinin de ürünü oluyordu. Bu noktada Montesquieu'deki toplum kavramı ile Rousseau'nun toplum kavramı arasında keskin bir karşıtlık bulunduğunu görüyoruz. Montesquieu'ya göre toplum nesnel yapılar, yani öğeler etrafında kurulan bir sistemdi. Rousseau'ya göre ise toplu biçimde sözde mistik bir genel iradede örgütlenmiş bireysel iradelere dayalı bir organizmaydı. Sosyolojinin gelişmesi açısından Montesquieu daha etkili güçtü. 18. yüzyılın ikinci yarısında Glasgow ve Edinburgh'da çalışan bir grup entelektüel, insan toplumuna ilişkin bilimsel çalışmaları toplumsal sözleşme teorisinin tamamen zıttı olan yönlerde sürdürüyorlardı. Edinburgh'un Kuzey'in Atinası adıyla ünlenmesini 18. yüzyılın son yarısında başlıca ilim merkezi olarak yalnızca Paris'le kıyaslanabilecek bir yere sahip olmasını sağlayan şey, tarihçi William Robertson'un (1721-1793) başarısının yanında David Hume (1711-1776), Adam Smith (1723-1790), Edwin Ferguson (1723-1816) ve John Miller'ın (1735-1801) başarılarıydı. Bu entelektüeller grubuna göre özgün bir inceleme nesnesi olan toplum, birey ile hükümet arasındaki sözleşmeye dayalı bir ilişkiye sığdırılamazdı. Dolayısıyla toplumu ampirik olarak doğal, yani kuramsal tarihi olan özgün bir yapı şeklinde tanımlıyorlardı. İskoç aydınlanmasının entelektüel başarıları üzerine pek çok yorum yapılmışken, onun felsefeye ve iktisada katkılarında yoğunlaşmaya, sosyolojiye katkılarını ise küçümsemeye yönelik bir eğilimde görülmüştür. Smith, Ferguson ve Miller, mülkiyetin toplumsal rolü, yönetim biçimleri, iş bölümünün gelişmesi, sanayi emeğinin yabancılaşması ve dilin gelişmesini analiz eden kritik önemdeki sosyolojik sorun ve problemleri gündeme getirmişlerdi. Bunlar yalnızca onların çalışmalarının içinde yer alan temalar olmakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomi, felsefe ve tarihin genel çerçevesi içinde sosyolojik düşüncenin ve teorileştirmenin çekirdeğini de oluşturuyordu. Bu entelektüeller içinde sosyolojiyle en az ilgisi olan kişi David Hume olmakla birlikte, Hume'un Smith ve Ferguson üzerinde müthiş bir etkisi vardı. Hume bir ampiristti. Onun epistemolojisi ile toplum felsefesinin omurgasını deneyim, olgu ve fayda oluşturuyordu. Hume, politik toplumun kökenlerini bireylerin gönüllü boyun eğişlerine bağlamanın, insan deneyimi ve insana ilişkin olguların gerçek tarihsel dünyasını göz ardı etmek olduğunu ileri sürerek toplumsal sözleşmeye dayalı bir toplum teorisini reddetmekteydi. Toplumsal sözleşme teorisi aslında sosyolojik bir içerik taşımadığı için dikkate alınmıyordu. Toplumun insan doğasının evrensel ilkelerinden türetilmesi söz konusu olamazdı. Çünkü toplum her ne kadar tek biçimlilikle karakterize edilse bile, toplumsal ortamla, özellikle eğitim, adetler ve alışkanlıkla şekillenmekteydi. Hume, toplumsal faktörlerin insanın karakterini etkileyen rolünü vurguluyordu. En önemli faktörlerden birisi sempatiydi. Sempati toplumsal düzlemde açıklanmaktaydı. Çünkü bütün toplumlarda insanın karşılıklı bağımlılığı o derecede büyüktür ki hemen hemen hiçbir insani eylem kendi başına yeterli olamaz ya da başkalarının eylemlerini referans almadan yerine getirilemez. Zaten failin niyetinin tam olarak görülmesi için de bu zorunludur. Hume, adalet konusunda yazarken adaletin ortak rızayla yerleştiğini ve her tekil eylemin başkalarının da benzer şeyleri yapacağı beklentisiyle yerine getirildiğini söylemekteydi. Sempati toplumsaldı. Çünkü grup ve topluluk oluşturma eğilimi bütün rasyonel yaratıklarda güçlü bir özelliktir. Hume buna benzer bir şekilde adetlerin ve alışkanlıkların irrasyonel güçler değil, toplumun düzgün işlemesi açısından temel önemdeki unsurlar olduğunu ileri sürüyordu. Hume, toplumu bir yapı olarak kavrayan bir anlayış geliştirememiş, genelde modeli atomistik, yöntemi ise tümden gelimci kalmıştı. Demek ki insanların birlik oluşturması, insan doğasının ürünü olmasına rağmen, Hume'un ilgisi insan doğasının toplum içinde büründüğü toplumsallık biçimlerine yöneliktir. Hume, insanın eylemini başkalarının eylemine yönelik olduğu için sürekli toplumsal özellikli olarak tanımlamaktaydı. Bir insanı yalnızlığa terk ederseniz, ister duygusal, ister düşünsel bakımdan olsun, bütün meziyetlerini kaybeder. Bunun nedeni, onun yüreğinin hemcinslerinin yürekleriyle birlikte atmamasıdır. Toplumsal olmayan bir insan, doğa durumu gibi sadece felsefi bir kurgudan ibarettir. Hume'un denemeleri ön sosyolojik temalarla doludur. Otorite, der Hume, her zaman için genelde pratik faydası nedeniyle benimsenen güç ile rızanın bir karışımıdır. Hume, onlar arasında işlevsel bir denge bulunduğunu ileri sürerek mülkiyet ile gücün yakın bir ilişki içinde olduğunu savunur. Ancak sosyolojik temalara yer vermesi bir filozofu sosyologa çevirmeye yetmez. Bu temalar kendiliğinden bağımsız bir inceleme nesnesi olarak bütünlüklü bir toplum teorisi de oluşturmaz. Ferguson, Smith ve Miller ise Hume'dan farklı olarak analizin temel biriminin gruplar, parantez, Ferguson'un askeri birlikleri ve şirketleri olduğunu düşünüyorlardı. Nitekim gruplar da bundan dolayı belirli bir modele sahip bir yapı oluşturuyordu. Hume, toplumu insan familyasıyla yaşıt olarak ya da ortak kaygıları olan döl vermelerinde yeni bir bağ ortaya çıkana kadar cinsel birliği sağlayan ve muhafaza eden bir toplumsal grup olarak tanımlarken Aristoteles'i izlemekteydi. Hume, insan familyasının dolayısıyla toplumun evrenselliğini cinsel arzuya bağlıyordu. Ferguson ise ailenin oluşumu sürecinde cinsel arzunun önemi konusunda Hume'la aynı görüşteyken ve insani içgüdülerin varlığına dikkat çekerken aile kurumunun oluşması ve onun toplumsallaşmaya anne baba ile çocuk arasındaki zorunlu bağın oluşmasına katkısıyla daha ilgiliydi. Yine de Hume'un tümden gelimci yaklaşımı ile Ferguson'un tüme varımcı ampirik bakış açısı arasındaki bu ayrım kesinlikle net olmamakla birlikte Ferguson, Smith ve Miller'ın çalışmalarında toplumun kurumsal ve yapısal temelinin sosyolojik bir analizini yapma yönünde belirgin bir eğilim görülmektedir. Ferguson'un sivil toplumun tarihi üzerine denemesi (parantez 1767) Hume'un 1740'ların daha kurgusal denemeleri karşısında başlı başına bir ilerlemeyi temsil eder. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Voltaire, Voltaire, Rousseau, Rousseau, Encyclopedia, Encyclopedia, Glasgow. G L A S G O W. Edinburgh. E D I N B U R G H. William Robertson. V I L L I A M R O B E R T S O N. David Hume. D A V I D H U M E. Adam Smith. A D A M S M I T H. John Miller. J O H N M I L L A R.